Ayrım 14. Türkiye'nin yakın tarihi. İlber Ortaylı. Sayfa 219. Müzeye çevrilen camiler. Fatih, Çarşamba'daki Fethiye Camii veya Panmakaristos diye bildiğimiz Bizans'tan kalma kilisenin yan tarafındaki şapel müze olarak ziyarete açıldı. 1261 yılında büyük şehirde Venediklilerin başını çektiği rezil bir Haçlı istilası sonucu kurulan 1204 ve yarım asır süren Latin İmparatorluğu dönemi kapanmıştı. Konstantinopolis'in Haçlıların eline geçmesinden sonra İznik'te sürgünde kurulan devletin Mikail Palaiologos komutasındaki Roma İmparatorluk kuvvetlerinin şehre yürümesi ve zaferle surların içine girmesiyle Konstantinopol kurtuldu. Bizans, daha doğrusu Doğu Roma, tarihte böylesine birkaç Rönesans yaşamış, istilacıları surların önünde veya 1261'de olduğu surların içine püskürterek kurtulmuştur. Eskiden burada bulunan harap bir kilise yıktırılarak yerine zaferin getirdiği havayla Panmakaristos adını taşıyan bir kilise yapılmıştır ki tipik bir Paleolog dönemi eseridir. Tuğla tonozlar üzerinde, çatının ortasında ve kenarlarında silindirler üzerine oturan kubbeler, daha doğrusu kubbecikler, kuşkusuz Ayasofya'yı İtalya'da Ravenna Katedrali'ni inşa eden bir büyük geleneğin takipçisi olmaya yetmiyor ama bunların da kendine özgü bir şirinliği vardır. Bir ihtişamı değilse de ihtişamlı bir dönemin zayıf ama zarif mirasçılarını temsil eder. Bu dönemin mozaik sanatlarında bir canlanma söz konusudur ve İtalyan Rönesansı'nın etkileri görülür. Doğrusu Kari'ye kadar olmasa da Panmakaristos'un mozaik ve freskleri kayda değer güzelliktedir. Panmakaristos fetihten sonra kilise olarak bırakılmış, hatta bir rivayete göre İstanbul Rum Ortodoks Patriği'nin ikametine tahsis edilmiştir. Ne var ki 3. Mehmet zamanında 1596'da Paleologlardan kalan bu kilise bir fermanla terk edilmiş, aşağıda Fener semtinde Aya Yorgi'ye taşınmıştır. Panmakaristos'un adı da Fethiye Camii'ne çevrilmiştir. İstanbul'da bir tanesi hariç Maria Muhliotissa, Moğolların Mariası kilise olarak kalan bina yoktur. Bizans devri kiliselerinin en güzelleri camiye çevrilmiş, azalan Hristiyan nüfusu dolayısıyla öbür kiliselerde yıkılmış, kaybolmuştur. Eğer cemaati kalmamışsa önemli eserler camiye çevrilerek korunuyor. Panmakaristos Kilisesi de fetihten 150 yıl sonra Fethiye Camii adını alarak bu kervana katılmıştır. Fethiye Camii'nde kilisenin ana bölümü Müslümanların ibadetine tahsis edildiği halde kenardaki şapel ibadet yapılmasa da hep olduğu gibi muhafaza edilmiştir ve bu yüzden bina kendine özgüdür. Yani kilise ve cami yan yanadır. Kültür Bakanlığı'nın uzun yıllar sürse de bu binayı onarması şehrin geçmişi için bir nimettir. Zira ben dahi 40 yıl boyunca burayı gezmek için her seferinde çok uğraştım. İşin yoksa anahtar ara, Ayasofya'ya kadar git gel. Panmakaristos yani Fethiye Camii tıpkı Çora gibi Ayasofya'ya bağlı, İstanbul'un fethiyle Hristiyan Roma'nın yerini Müslüman Roma'ya bıraktığının resmi Ayasofya'dır. O İslam dünyasının bir numaralı camisiydi. Müze haline getirilmesi genç Türkiye'nin bedeni ve kültürel bir fedakarlığıdır ve yegane uzlaşma örneğidir. Bunu da önemli örnekler izledi. Surlardaki Çora Manastırı yani Kariye Camii'nden sonra Panmakaristos 3. örnektir. Vefadaki Molla Gürani veya Kilise Camii'nin ise bir kısım mozaik ve fresklerinin caminin havasını bozmayacak şekilde açılması mümkündür. Bilmeden harap olmuş diye yazılan bu eski kiliselerin son Bizans Paleolog döneminin en iyi örnekleri olduğu açıktır. Kiliseler fetihten hemen sonra camiye çevrilmedi. Cemaatin azalması beklendi. Yerli Rumlar kilise olarak hayatına devam eden bir tek mabede sahiptir. Maria Muhliotissa yahut Moğolların Mariası denen son Paleolog eseri kilise Fener'dedir. İlhanlı Moğollarına gelin giden Prenses Maria, kocası Abakahan bir isyan sonucu öldürülünce geri dönmüş ve bu kiliseyi yaptırmıştır. İstanbul Rum Ortodoks kiliselerinin çoğu Osmanlı döneminde yaptırılmıştır. Bir takım büyük kiliseler de camiye çevrilmiştir. Buralardaki eserlerin çoğunun bu yolla korunduğu açıktır. Ayasofya 19. yüzyıl ortasında Fossati kardeşlerce restore edilirken mozaiklerin korunduğu görülmüş, Sultan Abdülmecid'in mali desteğiyle nefis bir kitap basılmıştır. Ne var ki bu albümün sonraki birkaç Avrupa baskısında Sultan Abdülmecid'e teşekkür eden ithaf sayfası yer almamaktadır. Bu acaba basit bir ihmal mi? Onarımı hala bitmeyen ünlü Pantokrator Kilisesi veya Osmanlı döneminde anıldığı adıyla Zeyrek Camii şehrin önemli bir eseridir ve restorasyondan sonra uzun tarihini belirtecek şekilde bir iki panonun Nartek bölümüne konması, bir iki mozaiğin teşhiri açılması gerekir. Burada caminin karakterinin korunmasının önemli olduğunu belirtmek şart. İstanbul'da Ayasofya'ya bağlı olan ve camiden müzeye çevrilen bu eski kiliseler, yeni Türkiye'deki toleransın dünyada tek örnek olduğunu gösterir. İspanya'da, Sicilya'da böyle örneklere rastlanmaz. Bu toleransımızdan da rahatsız olmaya bir neden yoktur. Sadece durumu bilelim yeter. Saraylarımız. Saraylarımız son 5 asırlık tarihimizin en önemli ve yaşayan belgeleridir. Maalesef Türk tarihi bu konuda günümüz insanına cömert bir miras bırakmamıştır. Topkapı Sarayı'ndan önceki Edirne Sarayı harabe halindedir. Bursa Sarayı namalumdur. Yeri dahi tartışmalıdır. Selçuklara ait Konya'daki Saltanat Sarayı sadece Alaaddin Tepesi'ndeki bir duvar kalıntısından ibarettir. O kalıntıyı da iyi koruyamadığımız açıktır. Beyşehir'deki Kubat Abad Yazlık Sarayı'nın Profesör Doktor Rüçhan Arık'ın kazılarıyla mahiyeti ortaya çıkmıştır. Saray mirasımız korunamamıştır. Bu hazin durumda Türk hükümdarlarının tekrarlanan yavan hükümlerin aksine saraylardan çok camilere, medreselere, kervansaraylara, kışla, hamam ve köprülere önem vermesinin payı büyüktür. 12. yüzyıldan beri ayakta kalan muhteşem kervansarayların yanında bir hükümdar sarayı bile yoktur. Hükümdar sarayları daha mütevazidir ve zamana dayanamamışlardır. Sivil mimari dediğimiz hususi konaklar da böyledir. Bursa'da Fatih'in doğduğu köşk denen bina dışında İstanbul'daki en eski konak İbrahim Paşa Sarayı'dır. 17. yüzyıl sonuna ait Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı ise devletle kalabalık sayıdaki varisler arasında süren manasız pazarlık yüzünden neredeyse Boğaz'ın sularına gömülecek. Genellikle 19. yüzyıl sarayları ve kamu binaları ayakta kalmıştır ama 19. yüzyıla ait konakların da pek azı yaşamını sürdürebilmektedir. Bunları bırakınız, Avrupa ve Rusya'nın burjuva ve aristokrat sınıf binaları Hidivler devrindeki Mısırlı zenginlerin konaklarıyla dahi mukayese edemeyiz. Hırsız ve soyguncu Osmanlı yönetici sınıfı nasıl tekrarlanan bir slogan haline gelmiştir ki, ismi geçenlerin torunları bile o binalarda oturamıyor. Topkapı Sarayı'nın bazı bölümleri diğer kamu kuruluşlarına veya tarih vakfı gibi sivil kuruluşlara devredilmiş. Bunlar sorumsuz işlemlerdir. Selçuklu devrinden önceki Türk tarihini Emeviler ve Abbasiler devrinin kalıntıları kadar olsun aydınlatacak eser pek yoktur. 2. Abdülhamid'in saltanatıyla özdeşleşen Yıldız Sarayı, mali imkansızlıklar ve kısmen bilinçsiz koruma politikaları yüzünden dağınık kuruluşlarca paylaşılmıştır. 31 Mart vakasından sonraki Yıldız Sarayı yağmasında bu mimari ünitenin ne derece zarar gördüğünü bilemiyoruz. Bu gibi değerlendirmeler ciddi envantere ve tespit raporlarına dayanarak yapılır. Fakat sarayın 2. Abdülhamit devrinde oluşturulan zengin koleksiyonları ve bilhassa Balkanlar ve Orta Doğu halklarının yakın tarihi için birinci derecede önemi haiz resim albümleri İstanbul Üniversitesi'ne devredilmiştir. Bunların ne kadar iyi korunabildiğini burada söz konusu edecek değiliz. Lakin mevcut kütüphanenin ilim aleminin istifasına sunulmasında halen tehir ve terahi yani geciktirme ve geçiştirme vardır. Dolmabahçe Sarayı dış görünüşündeki zarafet ve Boğaziçi'nin kazandırdığı ihtişam dışında çağdaşı Avrupa sarayları ile mukayese edilemeyecek bir hacim ve tevazudadır. Bu saraydaki hayat da adeta Topkapı Sarayı'nın ana nesil muhafaza etmiştir. Yani sıkışık bir düzen, disiplinli bir hayat hakimdir. Bilhassa Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz zamanlarındaki israf gürültüleri Sultan Abdülhamit devrinde adam akıllı tutumlu bir saray hayatına dönüşme nedenidir. Çırağan Sarayı geçirdiği yangından sonra harabeye döndü ama daha beteri hizmet verdiği 1. Meclisi Mebusan'ın faaliyetiyle ilgili bütün arşivide kül oldu. Çırağan Sarayı meşhum bir saraydır. İçindeki Feriye Karakolu bugün restoran olarak kullanılıyor. İntihar mı, cinayet mi? Tartışmaları halen sürüyor. Sultan Abdülmecid saltanatının yarısını muhtelif yerlerde yaşayarak geçirdi. Dolmabahçe Sarayı dışında ıhlamur kaslı gibi bir av köşkü, Haliç'i ve Marmara'yı seyretmek için Çarşamba'da Sultan Selim Camii yanındaki küçük köşk ve Topkapı Sarayı içindeki küçük Mecidiye Kasrı onun devrinde yapıldı. İstanbul'u seyretmeyi severdi. Bunlar bir imparatorluk için israf değildir. Almanya'daki küçük dikoluklarda bile daha fazlası yapılırdı. Sokak isimleri. Yuan Muharebesi'nde 1896 yılında şehit düşen ve Alasonya kazasında defnedilen Abdülezel Paşa'nın hatırasını yaşatmak için Cumhuriyet Devrimi İstanbul Belediyesi Unkapanı Gazi Meydanı ile Fener İskelesi arasında kıyıya paralel ana caddeye onun ismini verdi. Bugün bu işlek caddenin Haliç tarafı doğrudan yeşil saha haline getirildi. Günümüz İstanbul Belediyesi ise onun ismini kaldırdı ve Kadir Has Caddesi yaptı. Muhtemelen Cibali Sigara Fabrikası'nda kurulan üniversite yönetiminin talebiyle bu işlem yapıldı. Abdülezel Paşa kayıtlara göre 1831 yılında Konya vilayetinin Hadım ilçesinin bir köyünde doğdu. Zekası sayesinde okuma yazma dahil kendini yetiştirdi ve 16 yaşında orduya nefer olarak girdi. İmparatorluğun öbür ucuna gönderildi. Arabistan ordusundaki başarılarıyla yükseldi, subay oldu. Kırım Savaşı'na katıldı. Karadağ ve Girit isyanlarında şecaatini gösterdi. 1876'da Sırbistan Savaşı'nda Aleksinaç mevkiinde cesurane ve fedakarca çarpışmasıyla şöhret kazandı. Plevne Savaşı'nda Gazi Osman Paşa'nın en yakını, en güvendiği kumandan ve silah arkadaşıydı. Yunan Savaşı'nda 17 Nisan 1896'da Pınartepe mevkiini almak için yaptığı hücumda askerlerinin başında şehit düştü. İsmi büyük şehrin kütüğünden silinen şehidi muhterem askerin kısa tercümeyi hali budur. Bu ismi kim küçümsüyor veya rahatsız oluyor bilemiyorum. Caddeye Kadir Has'ın ismi verilmiş. Yetmez. Haliç'e de Kadir Has Körfezi denilsin. Marmara Denizi'ne de birinin adını verelim. Telaffuz edemediğimiz, manasını bilemediğimiz Azap Kapı'ya da Şen Kapı adını verelim. Çünkü birçok kimse deniz neferlerine verilen Azep adını ve Azep Kapı'yı Azap Kapı ve Azap çekilen yer diye düşünüp rehber kitaplarda dahi İngilizce'ye öyle tercüme ediyor. Bir toplumda cahil ya da fakir olabilir ama had bilinmezse parlak bir gelecek beklenemez. Maalesef bu toplum 19 Mart 1920'de işgalcilerin şehit ettiği Efrad'ın Şehzadebaşı karakolunu onun yanı başındaki Yeniçeri Acemi oğlanlarının kışla odalarını yıkıp Saraçhane'deki Mendebur Belediye Sarayı'nı yaptı. Aynı zihniyetin devam ettiğini Abdülezel Paşa Caddesi'nin ismini silmekle de gösterdi. Üniversitenin hemen önündeki sokağa veya başka bir caddeye Kadir Has ismi verilebilir. Bizzat o muhteşem güzel bina Kadir Has Üniversitesi ismini taşıyor. Binaenaleyh bu kavmin kimliğini ve imparatorluğun tarihini temsil eden bir ismi silmemiz için hiçbir geçerli neden yok. Bu kadir bilmezlik ve hassizliğin derhal tahsihi gerekir. Büyük şehirlerde sokak ve mahalle isimleri değiştirilmez. Fransız ihtilaline rağmen Paris ve diğer Fransız şehirlerinde kraliyetten kalma isimlerin hepsi yürürlüktedir. Hatta General Charles de Gaulle'ün isminin verildiği meşhur Etua yani Burç Tahkı Zaferi ile birlikte alınır. Aynı şekilde Charles de Gaulle havaalanının adı olan Roissy mevkii de. Şehirlerin kimliğini ve anonesini isimler belirler. Moskova'nın ve St. Petersburg'un ihtilalde değiştirilen isimlerinin çok azı hariç eskiye dönüldü. Ne var ki İstanbul halkının yukarıda zikredilen tipte isim değişiklikleriyle pek ilgisi yok. İnsanlarımız bilmiyor, bilse de üstünde durmuyor. O zaman da hiçbir makamın açıklama yapmasına gerek kalmıyor. Uyarılmayan veya yönlendirilmeyen yönetimi tenkit de mümkün değildir. İstanbul'un sokak, meydan ve mahalle isimlerinin tespitinin zamanı çoktan geldi. 5. Eğitim sistemimiz. Değerlendiremediğimiz miras. Medeniyetler zaman içerisinde değişir. İnsan toplumlarının dünyadaki üstünlüğü, ilişkilerinin ve teknolojik güçlerinin zaman içerisinde değişmesidir. Medeniyet, değiştirilemediği ölçüde toplumunu eriten bir ateşten gömlek gibidir. İnsan toplumu çevreye uyumla yaşar, çevreye uymak için verdiği savaş onun yaratıcılığıdır, yani kültürüdür. Kuşkusuz her insan toplumu bu büyük görevi aynı kabiliyet, güç ve dirençle gerçekleştiremez. Bu nedenle farklı çevreler, Alman, yeni kantçı düşünürler ve izleyicilerinin Kulturkreis, kültür çevresi diye adlandırdıkları farklı oluşumlardır. Her kültür çevresi, tarih içinde özgün hayat mücadelesi ve gelişimiyle göze çarpar. Bir dönemin parlak konumdaki bir toplumu, kültürel işleyişini ve işlevlerini yenileyemezse, karşılaştığı sorunları çözemez ve erir. Açık örnek, 1899 yılının Fransa'sı dünyayı aydınlatıyordu. 1999'da ise bu konumda bir Fransa göremezsiniz. Toplumlar, coğrafyaları, kendilerini tayin eden dilleri ve yaşadıkları olayla tarih çizgisi üzerinde kimliklerini oluştururlar. Hiç kuşkusuz Türk kavmi uzun tarihi içinde geniş bir coğrafyada var olmuştur. Sahip olduğu dil ve yaşadığı yaygın mekan zaman içindeki yolculuğunu tayin etmiştir. Ama ecdadın hayatını kuran ve renklendiren asıl seçimler kültürel varlığımızı oluşturur. 19. yüzyılın Türk toplumu yeryüzü tarihinin en büyük devrimini yaşayan yerkürenin devlerine karşı varlık mücadelesi vermiştir. Burada toplum tarihini tasvir edecek değilim. 19. yüzyılın sadece iki portresine işaret etmeliyim. Mısır çarşısının fakir kapıcısının oğlu olan Osmanlı İmparatorluğu'nun unutulmaz sadrazamı Mehmet Emin Ali Paşa, devlet adamlığı, kültürü ve bağbaali öğrendiği Fransızcasıyla herkese hayran eden büyük adam. Gene aynı çarşıda fakir bir çırakken 19. yüzyıl Türk toplumuna muallimlik eden Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Cevdet Paşa, Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşa, birisi Paris Saint-Louis Lisesi'nde, diğeri Fatih Medreselerinde, öbürü Balkanlardaki mekteplerde yetişen ve toplumlarının muasır kültürünü inşa eden adamlar. Misyoner okullarına karşı fetva ve kışkırtmayla değil, Galatasaray Lisesi gibi, Darül Muallimat gibi okulları ve Bursa'daki tiyatroyu kurarak direnen savaşçılar. Yeryüzündeki toplumları sınıflandırmak için birçok kıstas kullanılır. İktisatçılar milli gelir düzeyi ve üretim kapasitesinden, eğitimciler eğitim düzeyinden, meslek dağılımından, bazıları savaş yeteneğinden söz eder. Ama bir kıstasın kullanıldığını pek görmedim. Zamanlar ve mekanları gözleyen ve yorumlayan az sayıdaki toplumun yanında başkaları tarafından gözlemlenen ve yorumlanan toplumlar ayrımı da yapılmalıdır. Yerkürede az sayıdaki bazı toplumlar iktisadi ve askeri güçlerinden çok bu alemdeki toplumların tarihini ve coğrafyasını bilmek ve yorumlamakla temayüz edenlerdir. Batı Avrupa toplumları hala bu niteliğe sahiptir. 1930'ların fakir, endüstrisiz, az nüfuslu ve tahılla beslenip incir, üzüm, tütün satarak geçinen Türkiye'sinin gözlenen ve yorumlanan ikinci sınıf toplumlardan değil birinciler arasında yer alma iddiasında olduğu görülür. Daha doğrusu bu iddia ve heyecan Atatürk'e ve bir grup arkadaşına aitti. Türk tarihini araştırmak diye adlandırılan faaliyet aslında yeryüzündeki insan toplumları arasında geniş bir coğrafyaya ayrılan bir kavrimin tarihteki macerasını inceleme ve giderek dünya tarihinin bir yorumunu yapma isteğine dayanıyordu. Bu saygın bir çabadır. Çağdaş Batı'nın ulaştığı en yüksek noktada bayağılaşması ve canavarlaşmasıyla kendi münevver evlatlarını boğazladığı bir dönemde sinolog, hindolog, Mezopotamya tetkikleri uzmanları, Hititologlar, Rohde gibi eski Yunan-Roma öğretmenleri ve benzeri seçkinleri Türkiye'ye celbeden ruh böyle bir iddiaya oturur. Dönemin baş vekalet ve hariciye vekaleti binasından daha görkemli bir fakülte yapıldı. Dil tarihi mimarı ünlü Bruno Taut idi. Tahılla geçinen fakir cumhuriyet mesela Bizans araştırmaları için dışarıya öğrenci yollamıştı. Bugün bu da Türkiye'de yok bile. 1947 yılının meşhum üniversite olayları da gösterdi ki Türkiye'de iktidar çevreleri Atatürk'ün bu büyük iddia ve heyecanını anlayamamıştır. Hala da Türk akademi dünyası bu yolda topal adımlarla ilerlemektedir. Geçtiğimiz zaman içerisinde Türkiye mühendislikte, tıpta, sanayide büyük hamleler yapmış, Cumhuriyet kurulduğu döneme göre çok ileride bir maddi kudrete sahip olmuştur. Ama kültürel alanda eski atılım ve heyecanın bulunmadığı ve bir zamanlar çölde bir nehir gibi patlayan Kemalist dönem kurumlarının hızının kesildiği açıktır. Bu nehrin buharlaşıp yok olmasını istemiyorsak, bütün akademik politikalarımızı değiştirmek ve yeryüzünün kültür ulusları arasında yer almak zorundayız. Bir üniversitede mühendislik bölümü kadar klasik dillerin Hindistan, Orta Doğu ve Afrika araştırmalarının da önemli olduğunu anlamak gerekir. Ulusal tarih bilinci yerküreyi bilmekle oluşur. Eğitim sistemimiz ve sınavlar. Bir zamanlar Türkiye'de İstanbul Üniversitesi vardı. İstanbul Üniversitesi'nin dışında mühendis mektebi, sanayiye nefise denen güzel sanatlar okulu, pek tabii harp okulları gibi yerler vardı. 1925'te Ankara'da gelecek hukuk devrimine yararı dokunsun diye bir hukuk mektebi ve Almanya'dan kaçan hocaların desteğiyle yine Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu. Derken aynı yerde Musiki Muallim Mektebi ve İstanbul'dan nakledilen Mülkiye Mektebi ortaya çıktı. Üniversite dışında bu saydıklarımızın hepsi mahdut öğrencili kurumlardı. Bizzat Ankara Üniversitesi kurulmadan önce Dil Tarih Coğrafya Fakültesi gibi bazı akademik öğretim ve araştırma kurumları teşkil edilmişti. Türkiye, 2. Dünya Savaşı'nın 18 milyon nüfusta yaşadı. Halkın %85'i köylerdeydi. Bu ülke ilk okul devrimini yaşamak zorundaydı. Büyükşehir İstanbul'daki birkaç ünlü liseye Kabataş, Galatasaray, İstanbul Erkek, Haydarpaşa, Vefa, Kandilli, İstanbul Kız, Erenköy, birkaç ünlü yabancı ve Ermeni, Esayan, Rum Zapyon, Fener Erkek Lisesi ve Musevi Alyans gibi yerli gayrimüslim liseleri ilaveten Anadolu'daki bazı öğretim merkezleri gibi ünlü kurumların ki bunların başında Ankara'dakileri, sonra Konya, Kastamonu, Bursa, İzmir, Adana, Sivas, Erzurum, Trabzon ve Afyon liselerini saymak gerekir. Ortaokul ve lise öğretim kurumları sayı itibariyle muhafazakardı. Öğretim kalitesi, öğretmen ve öğrenci ilişkisi de başkenttekinden ve İstanbul'dan hemen hemen hiç farklı değildi. Bir örnek, Balıkesir Öğretmen Okulu'nda Abdülbaki Bey, Gölpınarlı, hocaydı. Halil de İnalcık, onun talebesiydi. Pertev Nail Boratav, Konya Lisesi'ne tayin edilmişti. Ankara Kız Lisesi, Kandilli Kız ve İzmir Kız Lisesi geleceğin profesör deposuydu. Türkiye'nin irfan hayatı, belirli sayıdaki liseler, tek üniversite ve birkaç yüksekokul gibi minyatür eğitim kurumları ile yürüyordu. Derken İstanbul'da Teknik Üniversite teşekkül etti. Daha doğrusu bu ismi almadan İstanbul Teknik Üniversitesi olacak Mühendis Mektebi çoktan o kaliteye ulaşmıştı. Yükseköğretim kurumlarına öğrencilerin imtihanla girmesi söz konusu değildi. Az sayıda lise mezunu bankalar ve devlet tarafından kapışılıyor, yedek subaylığını yapınca her mevki bunların önlerinde açılıyordu. İşlerinden üniversite okuyacak takati olanlar tıbbiye dahil her yere giriyordu. Kalabalık sınıflar bir tek İstanbul Hukuk'ta vardı, o da aşırı kalabalık değildi. İmtihanla talebe alan sadece iki öğretim kurumu vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara'daki Mülkiye Mektebi veya Atatürk'ün koyduğu adıyla Siyasal Bilgiler Okulu. İki okulun da giriş imtihanları yazılıydı. Okulun hocaları kağıdı değerlendiriyordu ve girenlerin çoğu yatılıydı. Bunlar memleketin en kabiliyetli gençleriydi. 1956'da ODTÜ, Türkiye Büyük Millet Meclisi yanındaki barakalarda eğitim hayatına atıldı. Burada İngilizce eğitim yapılıyordu. Kısa zamanda makbul bir kurum oldu. O da özel giriş imtihanı yapmak zorunda kaldı. 1960'tan sonra ise her kurum özel giriş imtihanı yapmaya başladı ve bunun çıkar yol olmadığı anlaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde aklı başında insanların hayatı geçirdiği bir test bürosu vardı. O vakte kadar sadece yerli veya yabancı bazı ortaokullara uygulanan test sistemini geliştiriyor, o kadarla da kalmıyor, üstün zekalı çocukların veya sanata kabiliyetlerin seçimiyle uğraşıyordu. Kaçınılmaz olan genel üniversite giriş imtihanlarının hazırlanmasına Hızır gibi yetiştiler. ODTÜ gene ayrı imtihan yapmakta ısrar ediyordu. Benim kuşağımdan bazıları, mesela ben, hem 2 sene okuduğum St. Georg Avusturya Lisesi'nde test imtihanına katıldım, hem de Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra merkezi sistem ve ODTÜ'nün müsabaka imtihanlarına girdim. Bugün emekli olmaya hazırlanan profesörler bile hayatlarını test imtihanı ile geçiren gruptandır. Teknik eğitim düşünülmediğinden herkes üniversiteye yığıldığında Dil Tarih Coğrafya ve Edebiyat Fakültesi gibi beynelmiler kurumlar alenen çöküntüye girdiler. Test usulü imtihan tıp ve psikoloji uzmanlarının dediği gibi deha sahibi çocukların aleyhinedir. Türkçe üsluba, hatta hiçbir dilin üslubuna değil, kutu doldurmaya önem verilmektedir. 2-3 yıl süren dershane eğitimi öğrencinin en verimli zamanında onu sanatla, müzikle, edebiyatla, resimle, sanat tarihiyle, hatta sporla bile ilgisini kesmektedir. İfade güçleri acınacak hale düşmektedir ve üstelik üniversiteden sonra genel kültür verecek, onları canlandıracak ara eğitim kademeleri de düşünülmediğinden ortaya çıkan kuşakların uzman olsalar da geniş bilgi olamayacakları açıktır. 1,5 milyonu değerlendirecek alternatif bir imtihan sistemini önerecek var mı? Hiç kimse lise notlarının değerlendirilmesinden bahsetmesin. Bazı katsayılar ve boş geçen derslerden alınan notların öbürkülerle aynı torbaya konması adaletsizliktir. ÖSYM sayesinde Türk üniversiteleri Balkanlar ve Orta Doğu'nun aksine kayırmadan uzak en adil sistemi getirilmesini sağlamıştır. Hatta ilk iki sene Orta Asya Cumhuriyetlerimizden gelen torpilli öğrencilerimiz de ÖSYM sayesinde nitelik değiştirmiş, Türkiye üniversitelerinde fevkalade nitelikli Orta Asya gençleri okumuştur. Eğer sonuçlara itaat edilirse, memuriyet imtihanlarında da olumlu sonuçlar elde edilir. İmtihan zamanı seçimlere denk gelince buhran içindeki gençlerin ve onların yaralı ebeveynlerinin aklını çelmek için siyasilerimizin ÖSYM kaldırılacaktır vaadine tavuklar bile gülmeli. Kaldıracağınız sisteme ne gibi bir alternatif sunuyorsunuz? Onu görmedik. Belki 5-10 yıl içinde dışarıdan, yani Hindistan, İsrail, Rusya ve Macaristan gibi ülkelerden öğretmenler getirilir ve eğitim bütçeleri bugünkü sefil konumuna göre yükseltilirse bu kara talihimiz değişmeye başlar. Zira 70 milyonluk bir ülkede 1,5 milyon insanın filoloji, arkeoloji, işletme, idari ilim gibi dallara yığılması akıl işi değil. Bize bugün için lazım olan tabipten çok tıp adamlarının bulamadığı tıbbi alet teknisyenidir. Ciddi olarak bu konuya eğildiğimiz takdirde çözümüne 50 yıl değil 10 yıl yeter. Kitabın sonu. 29 Haziran 2011, sayfa 240.